Ayrım 48.
Bernard kendisini yarım saat kadar dinledikten sonra Petersburg'dan kalkıp buralara kadar gelmekle boşa zahmet etmişsiniz demişti. Tıpta kazanılan başarıları görmek için Paris'e gelmenize hiç gerek yoktu. Kodamansa bunu ünlü meslektaşı tarafından kendisinin bilimsel yeteneğine yöneltilmiş bir övgü gibi almış ve Petersburg'a döndükten sonra Claude Bernard'ın adını günde en az 10 kez anmaya, en az 5 kez de onun adının başına bilgin dostum, ünlü meslektaşım gibi sıfatlar eklemeye başlamıştı. Bütün bunlardan sonra Kirsanov'u konsültasyonlara nasıl davet etmezsin? Kodamanların Kirsanov'u konsültasyonlarına çağırmaya başlamalarının ikinci nedeni ise bundan daha önemliydi. Adamlar Kirsanov'un muayenehane açmak, dolayısıyla kendilerine rakip olmak gibi bir niyetinin olmadığını anlamışlardı. Ellerinden müşteri kapmak şurada dursun, kendisine gönüllü olarak verdikleri hastaları bile kabul etmiyordu. Bilindiği gibi kodaman doktorların bir görenekleri vardır, ellerindeki hasta, kodamancıkların düşüncelerine göre şifa bulmaz cinstense ve hastayı kaplıca ve benzeri gibi nedenlerle yurt dışına bir yerlere dehleyemiyorlarsa, yapılacak en iyi şey hastayı bir başka doktora iteklemektir. Kodamanlarımız bu iş için üste para vermeye bile hazırdırlar. Yeter ki sen kendisini bu zor hastadan kurtar. Kirsanov elindeki hastadan kurtulmak isteyen kodamanların bu ricalarını pek kabul etmez, genellikle muayenehaneleri olan arkadaşlarını salık verirdi. Kendisine aldığı hastalar yalnızca tıp bilimi yönünden ilginç saydığı vakalar olurdu. Muayenehanesi olmayan, üstelik Claude Bernard tarafından tanınan böyle bir meslektaşı konsültasyona çağırmak keyif değilse ne olabilir? Milyoner Polozov'un doktoru ise bu sözünü ettiğimiz kodamanların da kodamanıydı. Katerina Vasilyevna hastalanınca konsültasyonlara sürekli olarak bu en kodamanın başkanlığında Petersburg'un öteki kodamanları katıldı. Sonunda işler iyice sarpa sarınca kodamanlar Kirsanov'u çağırmak zorunda kaldılar. Kodamanlar gerçekten de zor durumdaydılar. Hastada hiçbir hastalık belirtisi yoktu, buna karşın günden güne sararıp soluyor, eriyor, tükeniyordu. Dolayısıyla önce hastalığın tanımlanması gerekiyordu. Tedaviyi yürüten hekim, atrofia nervorum yani sinirlerin beslenmez oluşu gibi bir şey icat etti. Dünyada böyle bir hastalık olup olmadığını ben tabii bilmiyorum ama eğer böyle bir hastalık varsa bunun iyileştirilmez bir hastalık olduğuna hiç kuşku yok. Madem ki iyileştirilemez bir hastalıktır ve madem ki kızcağızın ille de sağlığına kavuşturulması gerekiyor, öyleyse varsın bu işi Kirsanov yapsın ya da onun şu tıfıl arkadaşlarından biri. Böylece Kirsanov'un da yer aldığı yeni bir konsültasyon düzenlendi. Hasta muayene edildi, kendisine sorular soruldu. Bütün sorulara hasta sakin, rahat cevaplar veriyordu. Kirsanov ilk sorudan sonra hasta ile ilgilenmemeye başladı. Bunun yerine kodamanların hastaya nasıl sorular sorduklarını, hastanın verdiği yanıtlar üzerine nasıl tepkiler gösterdiklerini izlemeye başladı. Sonunda kendileri de hasta da yorgunluktan perişan hale gelince, bu gibi durumlarda gereken uygun bir sürede geçince Kirsanov'a dönüp siz ne düşünüyorsunuz Alexander Matveyiç dediler. Kirsanov ben daha hastayı tam muayene edemedim dedi. Onun için burada kalıp iyice bir muayene etmek istiyorum. Yeni bir konsültasyona gerek görürsem Karl Fyodorovic'e haber veririm. Kirsanov'un bu sözleri üzerine hastayı tedavi eden hekim olan Karl Fyodorovic'in yüzü, kendi icadı olan atrofia nervorum'dan kurtuluşun sevinciyle parladı. Herkes odadan çıkınca Kirsanov hastanın yatağının yanına oturdu, hastanın yüzünde alaycı bir gülümseme belirdi. ''Yazık ki sizinle daha tanışmıyoruz.'' diye başladı Kirsanov. ''Bir doktor için en önemli şey hastasının kendisine güven duymasıdır.'' Kim bilir belki ben sizin güveninizi kazanabilirim. Onlar sizin hastalığınızı anlamıyorlar çünkü bu iş için biraz da sezgi denilen şey gerekiyor. Sizin göğsünüzü dinlemenin ya da size bir takım şuruplar yazmanın hiçbir yararı yok. Yapılacak tek şey sizin durumunuzu bilmek ve yapılabilecek bir şey olup olmadığını birlikte düşünmek. Bu işte bana yardım edecek misiniz? Hasta susuyordu. Benimle konuşmak istemiyor musunuz? Hasta susuyordu. Kim bilir belki de benim bir an önce çıkıp gitmemi istiyorsunuz. Bakın sizden yalnız 10 dakikanızı istiyorum. Eğer 10 dakika sonra da benim buradaki varlığımı gereksiz ve yararsız bulursanız söz veriyorum çıkıp gideceğim. İçinizdeki derin acıdan başka hiçbir hastalığınız olmadığını herhalde siz de biliyorsunuz. Peki ama bu ruhsal durumunuzun 2-3 hafta, hatta belki de daha bile az devam etmesi durumunda artık kurtarılamayacağınızı da biliyor musunuz? Dediğim gibi belki 2 hafta bile yaşayamayacaksınız. Şu anda henüz verem değilsiniz ama inanın verem hemen yanı başınızda. Öte yandan sizin yaşınızda ve ruhsal durumunuzda olanlarda bu hastalık inanılmayacak bir hızla gelişir ve birkaç gün içinde her şey sona erebilir. Hasta yine susuyordu. Susuyorsunuz. Sözlerim sizi hiç etkilemedi. Demek ki bilmediğiniz şeyler değil bunlar. Aslında susmanızla bana evet demiş oluyorsunuz. Benim yerimde bir başkası olsa ne yapardı biliyor musunuz? Gider doğruca babanızla konuşurdu. Belki babanızla konuşmam sizi kurtarabilir. Ancak siz istemedikçe ben bunu yapmayacağım. Niçin? Çünkü bir kuralım var benim. İnsana kendi arzusu dışında hiçbir şey yapılmamalıdır. Özgürlük her şeyden yücedir. Hatta hayatın kendisinden bile. Bu yüzden sizi çok üzen ve sizi böylesine tehlikeli bir duruma düşüren olayın nedenini eğer siz istemiyorsanız öğrenmeye çalışmayacağım. Eğer bana bir an önce ölmek istediğinizi söylerseniz ben size yalnızca bu arzunuzun nedeninin ne olduğunu soracağım. Açıklayacağınız nedeni doyurucu bulmasam da kendimde size engel olmak gibi bir hak görmeyeceğim. Eğer nedeniniz bana yeterli görünürse o zaman size yardım etmek görevim olacak ve ben buna şimdiden hazırım. Evet, size canınıza kıymanız için zehir vermeye hazırım. İşte koşullarımı öğrendiniz. Şimdi bana hastalığınızın nedenini söyler misiniz? Hasta susuyordu. Hala cevap vermek istemediğinize göre sorularımla sizi daha fazla rahatsız etmeye hakkım yok. Ama sizden bir ricam var. Lütfen kendim hakkında bir iki şey söylememe izin verin. Belki bunun bana güven duymanıza bir yardımı dokunabilir. Kabul ediyor musunuz? Teşekkür ederim. Nedeni ne olursa olsun acı çekiyorsunuz değil mi? Ben de öyle. Bir kadını delicesine seviyorum ve o bunu bilmiyor. Üstelik bunu hiçbir zamanda bilmemesi gerekiyor. Söyleyin, bana acıyor musunuz? Hasta susuyordu. Yalnız yüzünde hafif acılı bir gülümseme belirdi. Susuyorsunuz ama bu sözlerimi öncekilerden daha önemsediğinizi de gizleyemediniz. Neyse, bu da yeter bana. Anlayabildiğim kadarıyla siz de ben de aynı dertten yaralıyız. Siz ölmek istiyorsunuz değil mi? Bunu çok iyi anlıyorum. Ama biliyor musunuz, veremden ölmek hem uzun sürer hem de çok acı vericidir. Eğer size bir başka biçimde yardım edemeyeceksem, inanın ölmenize yardım etmeye hazırım. Dediğim gibi zehir vereceğim size, hızla etkileyen, acı vermeden öldüren güçlü bir zehir. Bana bu koşulla durumunuzun size göründüğü kadar umutsuz olup olmadığını öğrenmek fırsatını bağışlar mısınız? Beni aldatmayacaksınız değil mi diye mırıldandı hasta. Gözlerime iyice bir bakın. Aldatacak bir insan mıyım ben? Hasta ikircikleniyordu. Yine de sizi fazla tanımıyorum. Benim yerimde bir başkası olsa size acı veren duygunun güzel bir duygu olduğunu söylerdi. Bakın, ben böyle bir şey söylemiyorum. Babanız durumu biliyor mu? Sizin izniniz olmadan onunla konuşmayacağımı, ona hiçbir şey söylemeyeceğimi bir kez daha hatırlatıyorum size. Bilmiyor. Peki babanız sizi sever mi? Evet. Şimdi size ne söyleyeceğim konusunda bir fikriniz var mı? Bana babanızın sizi sevdiğini söylüyorsunuz. Duyduğum kadarıyla babanız hiç de akılsız bir insan değilmiş. Öyleyse duygularınızı ona açmanın yarar sağlamayacağı saplantısına nereden kapıldınız? Eğer babanızın onu kabul etmesine engel olan tek şey sevdiğiniz insanın yoksulluğu olsaydı, herhalde babanızın rızasını koparabilmek için ard ardına girişimlerde bulunacaksınız. Böyle yapmadığınıza göre demek ki babanızın onun hakkında çok kötü düşünceleri olduğunu düşünüyorsunuz. Gidip konuyu babanıza açmamanızın bir başka nedeni olamaz. Öyle mi? Hasta susuyordu. Yanılmadığımı görüyorum. Şimdi ne düşünüyorum biliyor musunuz? Babanız hayat deneyimi olan, insanları tanıyan, görmüş geçirmiş biri. Sizse deneyimsizsiniz. Eğer bir insan için o kötü, siz de iyi diyorsanız, burada yanılan büyük olasılıkla sizsiniz. Siz ne derseniz deyin, ben böyle düşünmek zorundayım. Bu tatsız düşüncemi size neden açtığımı da öğrenmek ister misiniz? Belki sözlerime kızacaksınız, belki bu yüzden benden nefret edeceksiniz. Ama hiç değilse kendi kendinize düşündüğü şeyi söylüyor, sahtekarlık yapmıyor, beni aldatmıyor diyeceksiniz. Bundan benim kazancım sizin güveninizi kazanmak olacak. Ne dersiniz? Sizinle dürüst bir insan gibi konuşmuyor muyum? Hasta ne diyeceğini şaşırmıştı. Sonunda, tuhaf bir adamsınız doktor diye mırıldandı. Hayır, tuhaf filan değilim. Yalnızca bir sahtekara benzemiyorum, o kadar. Ne düşündüğümü size açıkça söyledim. Ama bu benim varsayımımdır. Kim bilir, belki de yanılıyorumdur. Onun için yanılıp yanılmadığımı öğrenmek şansını verin bana. Sevdiğiniz adamın adını söyleyin. Gidip babanızla, tabii sizin rızanızla, ancak sizin rızanızla konuşayım. Ne diyeceksiniz ona? Babanız kendisini yakından tanıyor mu? Evet. O zaman kendisine evliliğinize rıza göstermesini söyleyeceğim. Ama bir koşulla, düğününüz hemen değil, sizin de babanızın haklı olup olmadığını düşünmeye zamanınız olması için 2-3 ay sonra olacak. Buna dünyada razı olmaz. Büyük olasılıkla razı olacaktır. Eğer olmazsa söz verdiğim gibi size yardım edeceğim. Kirsanov daha uzun süre konuştu. Sonunda hasta sevdiği adamın adını söyledi ve babasıyla konuşmasına izin verdi. Ama ihtiyarla anlaşmak kızıyla anlaşmaktan daha da zordu. Polozov kızının sararıp solmasının nedeninin umutsuz bir aşka dayandığını öğrenince çok şaşırdı. Kızının sevdiği adamın adını öğrenmek şaşkınlığını daha da arttırdı ve onunla evlenmektense ölsün daha iyi. Ölümü hem kendisi için hem de benim için çok daha hayırlı olur dedi, kestirip attı. Durum iyice zorlaşmıştı. Üstüne üstlük Kirsanov, Polozov'un ileri sürdüğü nedenleri öğrenince kızın değil ihtiyarın haklı olduğunu anlamıştı. 4. Göz kamaştırıcı bir zenginliğin tek mirasçısı olan kızla evlenmek isteyen damat adaylarının sayısı belirsizdi. Ama Polozov'un verdiği yemeklerde ve balolarda görünen insanlar, Polozov benzeri zenginlerin salonlarını dolduran, kibarlıkları da soylulukları da kuşkulu, ne idüğü belirsiz bir takım tiplerdi. Polozov benzeri zenginler derken, yüksek sosyeteden sayılmayan, yüksek sosyeteden olan insanlarla kan bağında arkadaşlık ilişkisi de bulunmayan, ama yine de üst tabakaya tırmanabilmiş, aklı başında efendi zenginleri kastediyoruz. İşte bu tür zenginlerin salonları erdem denen şeyden nasip almamış, dış görünüşleri manevi yönlerinden de zavallı olan bir takım züppelerin gelip tıkındıkları yerler oluyor. Bu bakımdan Katerina Vasilyevna, çevresini dolduran hayran kalabalığı arasında bütün davranışlarıyla tam bir sosyete insanı olduğu izlenimi bırakan yeni birini görünce ona karşı ilgisiz kalamadı. Konuşması öyle kibar ve sürükleyici, tavırları öyle zarifti ki onu ötekilerden ayırt etmemek olanaksızdı. Baba, kızının herkesten çok ona ilgi gösterdiğini çabucak fark etti ve görmüş geçirmiş, işini bilen bir insan olarak kızını açıkça uyardı. Canım Katya'm, Solovtsov denen adam sana kur yapıp duruyor. Aman kendini sakın ondan, son derece aşağılık ruhsuz bir insandır. Onun seni nasıl mutsuz ettiğini görmektense seni ölmüş görmeyi yeğlerim. Onun karısı olmandansa ölmen hem senin için hem de benim için daha iyidir. Katerina Vasilyevna babasını sever, düşüncelerine saygı duyardı. Babası kendisini bugüne dek hiç sıkmamış, alabildiğine özgür bırakmıştı. Böylece Katerina Vasilyevna babasının bu sözleri kesinlikle kendisini sevdiği için söylediğini biliyordu. En önemlisi de Katerina Vasilyevna kendi isteklerinden çok sevenlerinin isteklerini yerine getirmekten hoşlanan bir insandı. Hani yakınlarına sürekli siz nasıl isterseniz öyle olsun diyen insanlar vardır, o da onlardan biriydi. Bu bakımdan babasına Solovtsov'dan hoşlanıyordum. Ama madem ki siz ondan uzak durmamı söylüyorsunuz, dediğiniz gibi yapacağım dedi. Solovtsov'u gerçekten seviyor olsaydı ne böyle bir şey yapar ne de yalan nedir bilmeyen bir insan olduğu için böyle bir şey söylerdi. Solovtsov'a olan bağlılığı henüz çok zayıftı, onu ötekilerden daha ilginç buluyordu, o kadar. Böylece Solovtsov'a karşı soğuk davranmaya başladı. Herhalde her şey yoluna girecekti ama baba ateşli bir insandı ve coşup yemeğin tuzunu biraz fazla kaçırdı. Aslında pek de ileri gitmemişti. Ama anasının gözü bir adam olan Solovtsov'a bu kadarı yetti, hemen kurban rolü oynaması gerektiğini anladı ama bunun için bir bahane gerekti. Polozov ona bu bahaneyi de vermekte gecikmedi. Bir gün ileri geri bir iki söz edince Solovtsov yüzünde müthiş bir asalet ve acı ifadesiyle onlarla vedalaştı ve bir daha da evlerine uğramaz oldu. Bir hafta kadar sonra Katerina Vasilyevna ondan bir mektup aldı. Ateşli bir aşığın yazgısına boyun eğmiş satırlarıyla doluydu mektup. Ondan kesinlikle aşkına bir karşılık beklemiyormuş, onu arada bir görebilse bu mutluluk kendisine yeter de artarmış, onunla konuşmasa bile olurmuş, yeter ki yüzünü görebilsinmiş. Ama o kendini bu mutluluktan da yoksun bırakacakmış ve yine de mutlu olacakmış ya da hayır asla mutlu olamayacakmış falan filan. Ne yalvarma ne de herhangi bir arzu. Hatta mektubuna yanıt bile ummuyormuş. Bu mektubu yeni mektuplar izledi, çok geçmeden de beklenen oldu. Aslında mektuplar hemen değil, epey geç gösterdi etkisini. Katerina Vasilyevna, Solovtsov'un uzaklaşması üzerine ne kederlendi ne de derin düşüncelere daldı. Bu uzaklaşmadan önce zaten adama soğuk davranmaya başlamıştı. Öte yandan babasının ondan uzak durması öğüdünü de her zamanki sakinliğiyle dinlemişti. Bu bakımdan iki ay kadar sonra kızının sararıp solmaya başladığını gören babanın, bunun çoktan unutup gittiği Solovtsov yüzünden olduğunu anlayabilmesi olanaksızdı. Katya, neden üzgünsün canım, bir şey mi var? Hayır, bir şeyim yok, iyiyim. Aradan bir sonra iki hafta geçiyor, ihtiyar yine soruyor. Sakın hasta olmayasın Katyacığım. Hayır, hasta falan değilim. İki hafta daha geçince ihtiyar, Katyacığım sen hastasın, doktor çağıracağım diyor. Böylece Katya'ya tedavi uygulanmaya başlıyor. Artık ihtiyarın içi rahattır çünkü doktorlar önemli bir şey olmadığını, yalnızca yorgunluğa bağlı bir halsizlik olduğunu söylüyorlar ve bunun Katerina Vasilyevna'nın sürdürdüğü hayatın doğal bir sonucu olduğunu kanıtlıyorlar. Kış boyunca her gece ikilere, üçlere, hatta bazen beşlere kadar oturulursa sonuç hiç başka türlü olabilir mi? Ama neyse, önemli değilmiş, geçici bir şeymiş bu. Geçici mi? Halsizlik geçmediği gibi gitgide artıyordu. Peki Katerina Vasilyevna neden babasıyla konuşmadı? Bunun hiç yararı olmayacağını biliyordu da ondan. Babası düşüncesini çok kesin bir dille belirtmişti ve Katya babasını iyi tanırdı, laf olsun diye bir şey söyleyen adamlardan değildi o. Bir insan hakkında emin olmadan hiçbir şey söylemezdi. Bu bakımdan da kötü dediği, kötü kabul ettiği bir insanla evlenmesine kesinlikle razı olmazdı. Böylece Katerina Vasilyevna Solovtsov'un umutsuz mektuplarını okuyor, sürekli düş kuruyordu. 6 ay sonra ise verem kapıyı tıklatmaya başlamıştı. Baba kızından içine düştüğü durumda kendisinin de payı olabileceğine ilişkin tek bir söz duymuyordu. Kızı kendisine karşı her zaman olduğu gibi sevecendi. Katyacığım, canını sıkan bir şey mi var? Hayır babacığım. Sakın bir şeylere üzülmüş olmayasın. Hayır babacığım. Durum apaçık, bezgin, mutsuz ve neşesiz Katya. Doktorlar bunun hastalıktan kaynaklandığını söylüyorlar. İyi ama hangi hastalık bu? Doktorlar hastalığın önemli bir şey olmadığını söyledikçe Polozov suçu danslara ve korselere yüklüyordu. Hastalığın pek de önemsiz olmadığı anlaşılınca bu kez de ortaya sinirlerin beslenmemesi durumu, yani efendim atrofia nervorum çıktı. 5. Muayenehane sahibi kalantor doktorlar, M ile Polozova da bir yandan gerçekten yorucu olan yaşam biçiminden, bir yandan da düş dünyasında yaşamaya doğal eğiliminden kaynaklanan atrofia nervorum bula dursunlar. Kirsanov hastayı uzun uza diye muayene etmeye bile gerek duymadan hastalığın ruhsal bir nedenden kaynaklandığını anladı. Konsültasyondan önce hastayı tedavi eden hekim ona hastanın hikayesini anlattı. Ailede geçimsizlik diye bir şey yok. Babayla kızın arasındaki ilişki gayet iyi. Bununla birlikte baba kızının böylesine üzülmesinin nedenini bilmiyor çünkü aile doktoru olarak bunu kendisi de bilmiyor. İyi ama nasıl olur? Besbelli kızın çok güçlü bir kişiliği var. Üzüntüsünün nedenini bunca zaman gizleyebilmiş. Babasının bu nedeni anlamasına yol açabilecek en ufak bir söz kaçırmamış ağzından. Konsültasyonda kendisine sorulan soruları nasıl sakin sakin yanıtladığı ortada. Evet, kesinlikle çok güçlü bir kişiliği var kızın. Herhangi bir sarsıntı geçirdiğine ilişkinde bir belirti yok ortada. Acı yazgısına büyük bir dirençle katlanan bir insan o kadar. Evet, ilginç bir hastaydı bu doğrusu. Peki ona yardım edebilmek gerçekten de olanaksız mı? Hayır, bu işe kesinlikle el atmalı. Kendisi olmasa da konu eninde sonunda aydınlığa kavuşacak. Ama sakın o zaman geç kalınmış olmasın. Verem çok yakın. Bir kez veremin pençesine düşüldü mü artık hiçbir özenli bakım ve ilginin bir yararı olamaz. Kirsanov böylece 2 saatlik bir mücadeleden sonra hastanın güvenini kazanmayı başardı, durumun ne olduğunu öğrendi ve baba ile konuşma iznini kopardı. İhtiyar kızının hastalığının nedeninin Solovtsov'a olan aşkından kaynaklandığını öğrenince çok şaşırdı. Ama bu nasıl olur? Ondan uzak durması öğüdünü Katya nasıl sakin karşılamıştı? Yine adamın evlerinden ayağını kesmesini kayıtsızlıkla karşılamamış mıydı? Bu adama olan aşkından nasıl ölebilirdi şimdi? Hiç aşktan ölünür müydü? Son derece pratik bir yaşam sürmeye, hayatta her şeyi mantığın katı kurallarıyla görmeye alışmış bir insan için böylesine duygusal bir coşkunluk anlaşılır bir şey değildi. Kirsanov ihtiyarla ne kadar konuştuysa adam bildiğinden şaşmadı. Çocukça bir düşlem, biraz acı çeker, sonra unutur gider. Kirsanov yılmadı, sürekli anlattı, açıkladı. Çocuk bunu unutmayacaktı, unutmayacağı gibi hatta bu yüzden ölecekti. Polozov sonunda kızının öleceğine inandı ama bildiğinden yine şaşmadı. Büyük bir kararlılıkla masaya bir yumruk indirerek ölürse ölsün dedi. Mutsuz olmasındansa ölmesi hem benim için hem de kendisi için iyidir.